الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen haftaki dersimizde Cuma hutbesi ile alakalı bazı hususlara, bazı meselelere değinmiştik. Sahabeden bir tanesi diyordu ki Kaf suresini ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hutbelerinde ezberledim. Yani sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hutbelerine öyle bir önem veriyordu ki hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hutbede konu edindiği sureyi nereden ezberlediğini söylüyor. Hutbeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin direkt ağzından ezberlediğini bize aktarıyor. Yine İbn Abbas radıyallahu anhumanın bize aktardığı hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe esnasında hutbeyi dinlemeyen, konuşan kimseyi neye benzetiyor? Hangi hayvanın özelliğine benzetiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Men tekelleme yevmel cum'ati vel imamu yahtubu fehuve kemethelil himari yahmilu esfara. Sırtında büyük kitaplar taşıyan eşeğin misalidir diyor. Cuma hutbesi verildiği esnada konuşan kimsenin durumu. Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir benzetme yaptığını söyledik? Çünkü eşek sırtında kitap yüklü bir yük taşıdığı halde ne yapmıyor bundan? Yorulmasına rağmen faydalanamıyor. Aynı şekilde Cuma günü imam hutbe verirken onu dinlemeyip başka şeyle meşgul olan konuşan kimse de bu hutbeden istifade edemiyor. Aynı şekilde orada bulunmak için bazı şeyleri terk etmiş olması ve aynı zamanda bazı zorluklara katlanarak orada bulunmuş olması gerekiyor. Bundan dolayı ne yapıyor? Bu kadar zorluk, meşakkat içinde camiye geliyor. Ama bunun akabinde imamın vermiş olduğu hutbeden bir fayda, o hutbe ona bir fayda sağlamıyor. Aynı eşeğin kitapları sırtında taşıyıp yorulup o kitaplardan istifade edememesi gibi. Dedik ki aynı şekilde sadece bu konuşmak ile alakalı değil. Yani eğer biz başka şeyler ile meşgul oluyor isek, işte halının üzerine şekiller çizmek gibi, halının üzerindeki ufak parçacıkları, pislikleri toplamakla, oynamakla aynı şekilde diyoruz ki bu kimse de ne yapmış olur? Bu hutbeden istifade edememiş olur. Aynı bu da konuşan kimse hükmündedir. Konuşan kimse konuşma ile meşgul olduğu için hutbeyi dinleyemiyor. Başka bir şeyle meşgul olan kimse de aynı şekilde meşgul olduğu şeyden dolayı ne yapamıyor dikkatini? Toparlayamıyor imama. Veremediği için hüküm olarak diyoruz ki bunların durumu aynıdır. Bugün kaldığımız yerden Cabir radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifle dersimize başlayacağız. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ فَكُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Cabir radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Cuma günü Nebi aleyhisselam hutbe verirken bir adam mescide girdi. Cuma günü Nebi aleyhissalatu vesselam hutbe verirken bir adam mescide girdi. Nebi aleyhissalatu vesselam ona namaz kıldın mı buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, diyor ki namaz kıldın mı? O hayır cevabını verdi. O zaman Nebi aleyhissalatu vesselam kalk ve iki rekat namaz kıl buyurdu. Bu hadis muttefakun aleyh. Hadisin metnine baktığımız zaman dakhala raculun yevmel cum'ati ve nebi sallallahu aleyhi ve selleme yahtubu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü hutbe verirken adamın biri ne yapıyor? Mescide giriyor. Burada kim olduğu belli mi bu adamın? Değil. Sahih Müslim'deki rivayete dönüp baktığımız zaman orada Süleyk el-Gatfani radıyallahu an. İçeri giren kimsenin ismi ne? Süleyk el-Gatfani radıyallahu anhu. Diyoruz ki burada sahabeden birisinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili herhangi bir hadis-i şerifinde isminin belirtilmemiş olması hükme hiçbir zararı söz konusu değil. Yani buraya içeri giren Ebu Bekir radıyallahu anh olsaydı bir şey değişmeyecekti. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh olsaydı bir şey değişmeyecekti. Yani burada içeri kimin girdiğinin hüküm ile bir bağlantısı var mı? Yok. Ama diyoruz ki eğer hadisin senedinde sahabeden sonraki dönem ile alakalı, sahabeden sonraki dönem ile alakalı, tabi'in, tebaut tabi'in ve ondan sonraki dönem ile alakalı, orada senette birisi var ve meçhul ise, bilinmiyor ise bu hadise zarar verir mi? Diyoruz ki hadise zarar verir. Eğer meçhul birisi var ise bu hadis hangi kapsama girer? Zayıf hadis kapsamına girer. Çünkü arada birisi var. Başka birisinden bize nakil yapıyor. Değil mi? Bir üst kuşaktan almış, bir alt kuşağa aktarıyor. Bizim bu ravi zincirinde birisi var. Biz bu adamı tanımıyoruz. Bizim için bu hadis sahihlik derecesi nedir? Diyoruz ki biz bu hadise itibar etmeyiz. Ama tabi'in sahabeden anlatıyor. O sahabe de birisinden bahsediyor ama ismini bize vermiyor. O da sahabe olan birisi. Burada o sahabenin kimin olduğunu bilmememiz hadise zararı var mı? Yok. Çünkü sahabelerin hepsinde diyoruz ki onlar adaletli kimselerdi. İsmini bilmesek dahi rivayete bir zararı söz konusu değil. Burada da dediğimiz gibi دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ يَخْتُبُ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü hutbe verirken adamın birisi içeri giriyor. Burada sahabenin ismini bilmiyor oluşumuzun rivayete en ufak bir sıkıntı vermesi söz konusu değil. Dedik ki bu adam giriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma hutbesini verirken. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o kimseye salleyte namaz kıldın mı? Hangi namazdan bahsediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada? Tahiyyatul mescid dediğimiz mescidi selamlama namazından bahsediyor. Diyor ki esalleyte. Diyor ki kâle la hayır. Yani neyi kastediyor? Hayır. Bu iki rekatlık namazı kılmadım. Fekâle kum fesalli rak'ateyni. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kalk, ayağa kalk ve bu iki rekat namazı eda et diyor. Bu konuşma hangi esnada gerçekleşiyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbeyi verdiği esnada gerçekleşen bir konuşma. Burada yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalk iki rekat namaz kıl diyor. Yine Sahih Müslim'deki rivayete döndüğümüz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu Sahih Müslim'deki rivayette bu iki rekatlık namazın kısa olan iki rekatlık bir namaz olduğu vasfından bahsediyor. Yani kalk ve iki rekatlık kısa olan bir namaz kıl diyor. Neden? Çünkü asıl olarak ne dedik? Hutbenin dinlenmesi gerekiyor. Vacip. Hutbenin dinlenmesi vacip olan bir şey. O zaman diyoruz ki bu namazın da ne olması gerekiyor? Kısa bir şekilde eda edilmesi gerekiyor ki bitirip ne yapılabilsin? Hutbe takip edilebilsin. Bu hadis-i şeriften çıkardığımız faydalara gelince öncelikle diyoruz ki eğer imam ihtiyaç var ise cemaatten olan bir kimse ile ne yapabilir? Konuşabilmesinin cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki namaz kıldın mı? Adam hayır cevabını verince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor kalk iki rekat namaz kıl diyerek hutbe verdiği esnada hutbesini kesip o kimse ile ne yapıyor? Muhatap oluyor. İkinci olarak diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem münkeri inkar etmeden önce onun münker olup olmadığını tespit ediyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne demeye çalışıyoruz bu faydada? Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem direkt o gelen sahabeye kalk iki rekat namaz kıl demiyor. Belki arka saflarda bir yerde kılmış olup ön taraftaki boşluğu doldurmak için gelmiş olabilir. O yüzden öncelikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uslubuna dikkat edin. O sahabenin yaptığının münker olduğunu tespit ettikten sonra ne yapıyor o münkeri? İnkar ediyor. Öncelikle ne yapıyor? Soru soruyor. Salleyte diyor namaz kıldın mı? Normalde mescide giren bir kimse iki rekat namaz kılmadan ne yapmaması gerekiyor? Oturmaması gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu soruyu yöneltiyor. Namaz kıldın mı? Cevabında ne alıyor karşılık olarak? La, hayır. Kılmadığını anladığı zaman ne yapıyor? Emri bil marufu yapıyor. Yani eğer münkeri inkar edecek isek, her konuda, her hususta, eğer bir yerde münkerin inkar edilmesi gerekiyor ise, öncelikle onun münker olduğunu ne yapmamız gerekiyor? Tespit etmemiz, bilmemiz gerekiyor ki, eğer münkerse ne yapalım o hususta? Bu münkeri inkar edelim, o kimseyi uyaralım, uyarmamızın gerekliliğini ancak onun münker olduğunu ispat ettikten sonra yapmamız gerekli olduğunu bize aktaran bir hadis-i şerif. Ve yine ilk faydada dedik ki imamın cemaat ile konuşmasının delaleti hutbe esnasında buna delalet eden bir hadis-i şerif. Ve aynı zamanda cemaatin de ihtiyaca binaen imam ile konuşmasının cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Hatırlarsınız derse başladığımızda İbn Abbas radıyallahu anhu hadisinden bahsederken imam hutbe verirken konuşan kimseyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırtında kitap yüklü olan eşeğe benzetiyordu. Ama diyoruz ki eğer imam birisine bir şey sordu ise, onunla muhatap oluyor ise, o zaman onunla konuşan kimse bu kapsama ne yapmıyor? Girmiyor. O zaman diyoruz ki eğer imam birisine cemaatten bir şey soruyor ise, onunla muhatap oluyor ise, o kimsenin imama sorusuna cevap vermesinde en ufak bir sıkıntı, bir beis olmadığını söylüyoruz. Ve yine başka rivayetlere dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yine sahabeden birisi gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü aileler susuz kaldı, insanlar susuz kaldı, hayvanlar susuzluktan telef oldu. Diyorlar ki Allah Azze ve Celle'ye dua et de bize ne yapsın? Yağmur indirsin. Hangi esnada bunu söylüyor sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hutbe verdiği esnada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeyi uyarıyor mu? Şu anda hutbedeyiz, böyle bir şey sorma demiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırıyor ve Allah Azze ve Celle'den yağmur indirmesini ne yapıyor? İstiyor, dua ediyor. Demek ki ihtiyaç anında da ne yapılabilir? Cemaat de imam ile konuşup ona eğer sıkıntılı bir durum var ise, konuşması gerekiyor ise hutbe esnasında imama soru yöneltilmesinin cevazına delalet eden bir hadis-i şerif diyoruz. Ve yine hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kum fesalli rak'ateyni, kalk ve iki rekat namaz kıl. Burada emir sigasında mı geliyor? Kalk ve iki rekat namaz kıl. He, diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada emrediyor. Peki emir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emri neye delalet ediyordu? Vücubiyete delalet ediyordu. Eğer bu konuda, bu hususta onu vaciplikten müstehaba düşürecek başka deliller yok ise. O yüzden diyoruz ki ilim ehli bu iki rekatlık tahiyyatul mescid namazı ile alakalı hükmünde ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Bu rivayeti delil gösteren bir grup ilim ehli, burada emir vardır. Emir de asıl da vücubiyete delalet eder. O yüzden tahiyyatül mescidin hükmü nedir? Vaciptir. Ve yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. Sizden birisi mescide girdiğinde iki rekat namaz kılmadan oturmasın. İki rekat namaz kılmadan oturmasın. Burada da yine ne yapıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kılmadan oturmayı ne yapıyor? Yasaklıyor. Bir grup ilim ehli ki bu görüşte yani yabana atılacak bir görüş değil, kuvvetli bir görüş. Deliller buna gösteren deliller var. İlim ehlinin bir kısmı diyor ki tahiyyetül mescidin hükmü nedir? Vaciptir. İlim ehlinin bir bölümü tahiyyetül mescidin hükmünün vacip olduğunu söylüyor. Ama bu konuyla alakalı cumhurun görüşü müekket bir sünnet olduğu. Yani kuvvetli, güçlü bir sünnet olduğu. Delil olarak diğer rivayetlerden bunun sünnet olduğunu, buradaki emirin vücubiyete değil, müstehaplığa veyahut da müekket sünnet oluşa delalet ettiğini söylüyorlar. Delillerden bir tanesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bedevi gelip, ne yapılması gerektiği hakkında, Peygamber Efendimizin ondan ne istediği hakkında soru sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki günde 5 vakit namaz kılacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayette tahiyyetül mescidi ne yapmıyor? Saymıyor, zikretmiyor. Başka bir delil, yine meşhur kıssa. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabeleriyle bir mecliste otururken 3 kişi geliyor. Bu 3 kişi mescide giriyorlar. Birisi ön safta bir boşluk buluyor. Gidip oraya ne yapıyor? Oturuyor. İkincisi biraz daha haya ediyor, utanıyor. Ne yapıyor? Arka tarafa oturuyor. Üçüncüsü de geri dönüp gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlara kalkıp tahiyyatul mescid kılmalarını ne yapmıyor? Emretmiyor. Rivayette onlara kalkın, ikişer rekat namaz kılın diye emretmediği için bazı ilim ehli diyor ki Allah Resulü aleyhisselam eğer farz olsaydı ne yapardı onlara? Bunu emrederdi. Ve yine Ka'b ibn Malik radıyallahu anh, biliyorsunuz kıssasını, meşhur. Allah Azze ve Celle'nin Tevbe suresi 118. ayeti kerimesini indirmesine, yani bu ayetin nazil olmasına sebep teşkil eden sahabelerden bir tanesi. Ka'b ibn Malik radıyallahu anh. Kıssa ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk seferine çıktığında Ka'b radıyallahu anh ve iki arkadaşı onlarla birlikte bu gazveye ne yapmıyorlar? Gitmiyorlar, katılamıyorlar. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk seferi dönüşünde Ka'b radıyallahu anh ve yanındaki iki arkadaşı sefere, bu gazveye katılmadıkları için üzüntülüler, sıkıntılılar. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sunacak bir sebepleri yok. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme biz şundan dolayı katılamadık diyecekleri şer'i bir özürleri yok. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin bu üç kişiyle konuşmasını yasaklıyor. Ka'b radıyallahu anh buna üzülüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip yanına, yani ona bu gazveye katılması ya katılmaması ile alakalı bir problemin olduğunu anlatacak elinde bir delil olmadığını söylüyor. Ama bundan pişman olduğunu söylüyor. Ve diğer iki arkadaşı da aynı şekilde. Bununla birlikte gazveye katılmayan kimler var? Münafıklar var. Onların hepsi gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir bahane sunuyorlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların bu bahanesini kabul ediyor. Niye? Çünkü zahiren ortada bir bahane var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların bu bahanesini kabul ediyor. Ve diğer insanlar Ka'b radıyallahu anhu'ya ve diğer iki arkadaşına diyorlar ki sizler de neden onlar gibi bir bahane sunmadınız? Ama Ka'b radıyallahu anh bu dünyada belki böyle bir bahane sunup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tabiri caizse yanıltabilir. Ama kıyamette bunun hesabını vereceğini biliyordu. Allah Azze ve Celle'yi kandıramayacağını bildiği için doğru olanı yapıyor. Ve Allah Azze ve Celle ayet indirene kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine Ka'b radıyallahu anh ve diğer arkadaşına, diğer iki arkadaşıyla konuşmasını ne yapıyor? Yasaklıyor. İnsanlar çarşıda, pazarda, mescitte konuşmuyorlar. Bir gün geçiyor, iki gün geçiyor, bir hafta oluyor, iki hafta oluyor, üç hafta oluyor. 50. gün artık Ka'b radıyallahu anh ve iki arkadaşı artık daralmışlar, bunalmışlar, sıkılmışlar. Allah Azze ve Celle'ye kendilerini bağışlanmaları için yalvarıyorlar. Ve Allah Azze ve Celle onlara Tevbe suresindeki 118. ayet-i kerimeyi nazil edince insanlar koşarak Ka'b radıyallahu anhu'yu müjdeliyorlar. Diyorlar ki tövbeniz kabul oldu. Tövbeniz kabul oldu. Ka'b radıyallahu anhu bu sevinçle ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına mescide geliyor. Şahit olan kısmı, konuyla alakalı olan kısmı. Mescide girdiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle birlikte oturuyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ka'b radıyallahu anhu'ya mescide girdiği için iki rekat namaz kılmasını ne yapmıyor? Emretmiyor, söylemiyor. İlim ehli diyor ki bu rivayetlerde eğer vacip olsaydı, farz olsaydı muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bunu emretmesi gerekirdi. Çünkü yeri, zamanı geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hükmünü atmaz, geciktirmez. Ama karşı tarafında bu rivayetlerle ilgili neyleri var? Reddiyeleri var, açıklamaları var. Biz daha fazla detaya, ayrıntıya girmeden diyoruz ki bu konu ilim ehli arasında ihtilaflı bir konu. Cumhurun görüşü, alimlerin büyük bir çoğunluğu, müekked, kuvvetli bir sünnet olduğu görüşü. Ama bununla birlikte vacip olduğunu söyleyen ilim ehlinin görüşü de yabana atılabilecek bir görüş değil. Yani o görüşte muteber, kuvvetli olan bir görüş. Ama dediğimiz gibi cumhurun görüşü bu konuda müekket bir sünnet olduğu görüşü. Ve yine diyoruz ki tahiyyatul mescid namazı aynı zamanda imam hutbede iken kılınabilecek bir namaz. Yani dedik ki bu mescide girdiğimiz zaman yapacağımız ilk iş iki rekat namaz kılmadan oturmamak dedik. İlim ehli arasında ihtilaflı bir mesele dedik. Hatta bu rivayet bize neyi gösteriyor? İmam hutbe verdiği esnada dahi kılınması meşru olan bir namaz olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif olarak zikrediyoruz. Ve yine bununla ilgili Tirmizi ve İbn-i Huzeyme'de geçen rivayette, İbn-i Huzeyme'nin sahihlediği rivayette de Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Mervan zamanında, Mervan bin Hakem zamanında Mervan hutbe verirken mescide giriyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Sonra Mervan'ın korumaları Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ı engellemeye çalışıyor. Yani hutbe okunuyor. Onu ne yapmaya çalışıyorlar? Oturtmaya çalışıyorlar ki ne yapsın hutbeyi? Dinlesin. Ebu Said radıyallahu anh bunu inkar ediyor. Yani onların bu engellemesine karşı dik duruyor ve iki rekat namaz kılıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize bu iki rekat namazı hutbe okunurken dahi kılmayı emrettiği, yani bu namazı kılmadan ne yapmam diyor, yerime oturmam diyerek iki rekatlık bu namazı kılıyor. Sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendikleri hususu ne yapıyorlar? Hayatlarına geçiriyorlar, tatbik ediyorlar. Karşıda onları engellemeye çalışan kim olursa olsun doğru var ise ne yapıyorlar? Doğruya ittiba ediyorlar. Ve yine bu konuyla alakalı, yani cuma günü hutbe, imam hutbe verilirken bazı rivayetler var. Abdullah İbni Ömer'den geçiyor. Taberani Kebir'inde zikrediyor bunu. O rivayette şöyle diyor. اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالْاِمَامُ يَخْتُبُ İmam hutbe verdiği esnada sizden birisi mescide girer ise فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ الْاِمَامِ İmam hutbeyi bitirene kadar konuşmak da yoktur, namaz da yoktur rivayeti geliyor. Taberani bunu zikrediyor. Ama ilim ehli bu rivayetin ne olduğunu söylüyor? Zayıf olduğunu söylüyor. Çünkü raviler zincirinde metruk olan, yani terk edilmiş olan bir kimse var. Bundan dolayı ilim ehli bu rivayetin sahih olmadığını, bu rivayetin geçerli olmadığını bize aktarıyor. Yarın öbür gün bu rivayet karşınıza çıkarsa, cuma günü hutbe verilirken konuşulmaz da namaz kılınmaz rivayeti, diyoruz ki bu rivayet zayıf. Elimizdeki rivayet nerede geçiyor? Peygamber Efendimizin kalk iki rekat namaz kıl dediği rivayet nerede geçiyor? Muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslim hadis-i şerifi olduğunu söylüyoruz. Ve yine başka bir faide. Diyoruz ki eğer bir insan mescide girdiğinde unutursa veyahut da bilmiyor ise, oturdu ise, birisi ona kalk iki rekat namaz kıl diyor ise, bu kısa oturuş onu tahiyyetül mescid kılmasına mani değildir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kum, kalk, fasalli rak'ateyn, iki rekat namaz kıl. Demek ki bu sahabe ne yapmış? Oturmuş. Buna binaen bu kısa bir oturuş ile hükmü ortadan kalkmıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalk, iki rekat namaz kıl diyor. Bu sahabe de ne yapıyor? Kalkıyor, iki rekat namaz kılıyor. Demek ki bir insan tam yere oturdu, tahiyyetül mescid kılmadığını hatırladı. Kalkıp iki rekat kılabilir mi? Diyoruz ki kılabilir. Bu rivayet ne yapıyor? Buna delil teşkil ediyor. Diyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselam bu sahabeye diyor ki kum fasalli rak'ateyni, kalk ve iki rekat namaz kıl. Burada hitap kime? O sahabeye. Ama diyoruz ki hüküm sadece o sahabe ile sınırlı diyemeyiz. Yani burada hitap ona, kalk iki rekat namaz kıl hitabı var. Ama diyoruz ki bu hitaptan dolayı Peygamber Efendimiz ona söyledi. O zaman sadece o sahabeyi ilgilendiren, ona has bir hükümdür diyemeyiz. Bu konuyla ilgili Şeyhülislam İbn Teymiyye Rahimullah diyor ki eğer hüküm Allah, yani Allah Azze ve Celle veyahut da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde eğer bir kimseye bir şey emrediyor veyahut da yasaklıyor ise diyor ki bu hüküm geneldir. Çünkü Allah Azze ve Celle katında, nazarında insanların durumu birdir. O zaman biz bu rivayetleri neye hamlederiz? Bu konuda, bu hususta o sahabenin yaptığı şeyi yapan, o özelliğe sahip olan kimse için bu hüküm nedir? Geçerlidir. Yani birisi camiye girse ve imam onu takip etse, görse, dikkat etse namaz kılmadan oturduğunu, kalkıp ona ne diyebilir? Bu hadise binaen kalk iki rekat namaz kıl diyebilir. Yani bu rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sahabeye hitap ediyor oluşu bu hükmün yalnızca onu kapsadığı manasına gelmez. Bu hüküm diyoruz ki hitap ona olabilir ama hüküm nedir? Geneldir. Diğer bu hususta o sahabenin konumunda olan bütün Müslümanları ne yapmaktadır? Kapsamaktadır diyoruz. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin durumu müstesna. Resul olduğu için, Nebi olduğu için peygambere has bazı hususlar, bazı durumlar ne yapabilir? Olabilir, farklılık gösterebilir. Yani bazı şeyler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu konuda belli hususlarda cevaz verilmiş olabilir. Buradan bütün ümmeti de kapsadığını ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dışında eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey emrediyor veyahut da yasaklıyor ise o sahabeye has ne yapamayız o hükmü? Kılamayız. Eğer o sahabeye has bir durum söz konusu değil ise. Bu hadisi de ele aldıktan sonra bir sonraki İbn Abbas radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifle devam ediyoruz. Ve an İbn Abbas radıyallahu anhuma enen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kana yakra'u fi salati'l cum'ati sure'te'l cum'ati ve'l munafikin rivahu Müslim. Ve lehu an Nu'man İbn Beşir radıyallahu anhu قال kana yakra'u fi'l eydeyn ve fi'l cum'ati سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam Cuma namazında Cuma ve Münafikun surelerini okurdu. Bu hadis İmam Müslim rivayet etmiş. İlk rivayet İbn Abbas radıyallahu anhu'nun bize aktardığı rivayet. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazında Münafikun Cuma suresi ve Münafikun suresini okurdu. Bu rivayetten ne anlıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk rekatta Cuma suresini, ikinci rekatta ise neyi okuyor? Münafikun suresini okuyor. Yoksa işte bir Cuma suresini ikiye bölüp önce yarısını, ikinci rekatta diğer yarısını, bir sonraki Cuma Münafikun suresinin bir yarısını, diğer rekatta da ikinci yarısını okuyor değil. İlk rekatta Cuma suresini okuyor. İkinci rekatta Münafıkun suresini okuyor. İkinci rivayet Nu'man bin Beşir radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Orada da diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki bayramda, bayram namazlarında hangi bayramlar? Ramazan bayramı ve Kurban bayramı ve fil cumuati ve Cuma namazında Sebbih isme rabbikel a'la A'la suresini وَهَلْ أَتَاكِ حَد۪يثُ الْغَاشِيَةِ Gâşiye suresini okurdu. Yani bunu da bir önceki rivayet ile aynı anlıyoruz. Bir rekatta A'la suresini, ikinci rekatta Gâşiye suresini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize okuduğunu aktaran bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi hatırlarsanız bir hafta önce dedik ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyordu. Diyordu ki bir kişinin fakihliğine delalet eden şey neydi? Namazı uzun tutup hutbeyi kısa tutması o kimsenin fıkhına delalet eder, işaret eder diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize hadis-i şerifte aktarıyordu. Namazı uzun tutmanın ne olduğunu diyoruz ki bu hadis-i şerif bize ne yapıyor? Açıklıyor. Yani namazı uzun tutmaktan kasıt ilk rekatta Bakara'yı, ikinci rekatta Ali İmran okumak değil. Ne kadar uzun tutarsan evla değil. Buradaki uzunluk ne dedik? Nispi bir uzunluk. Sünnet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o hadisini bu hadis-i şerif ne yapıyor? Açıklıyor. Yani namazı uzun tutmaktan kasıt ne? İlk rekatta Cuma suresini, ikinci rekatta Münafıkun suresini okumak. Ya da ilk rekatta A'la suresini, ikinci rekatta Gâşiye suresini okumak namazı uzun tutmak manasına geliyor. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dört sureyi cuma günü Cuma namazının farzında okumasındaki hikmet, maksat ne olabilir? Birinci olarak dedik ki Cuma suresi açık. Ayet-i kerimede Cuma namazına erken gelip ticareti bırakıp Allah'a zikretmeye, koşmaya davet var. Cuma'nın faziletine delalet eden bir hadis-i şerif olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk rekatta ne yapıyor? Cuma suresini okuyor. Ve yine Cuma suresinde ölümün hatırlatıldığı bir sure. Allah Resulü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu mulâkîkum. Şüphesiz ki kendisinden kaçmış olduğunuz ölüm şüphesiz ki sizi ne yapacaktır? Bulacaktır. Size ulaşacaktır. Burada da ne var? Muhakkak ki öleceğimizin, ölümün hak olduğu hatırlatılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de insanların toplandığı bugün de ne yapıyor? Bu sureyi tercih etmiş. Ölümün hatırlatıldığı, Cuma'nın faziletine delalet eden bir sure olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tercih ettiğini görüyoruz. İkinci olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Münafıkun suresini okuyor. Peki buradaki hikmet ne? Daha önceki derslerimizde hatırlarsanız söylemiştik. Cuma günü münafıklar ne yapıyordu? Cuma günü, cuma namazında bulunuyorlardı. Münafıklığın alameti ne? Eğer gündüz namazı ise, insanların gördüğü bir namaz ise orada ne yapmak zorundalar? Olmak zorundalar. Ama münafıklara en ağır gelen iki tane namaz var. Hangi namaz? Sabah ve yatsı namazı. Her ikisi de o zamanı düşünür iseniz, ışığın olmadığı, insanların birbiri tanıyamadığı, karanlıkta kılınan namazlar. Burada kaytarmak kolay. Gelinmediği zaman insanların anlaması zor. Ama cuma namazı, bütün Müslümanların bir araya toplandığı namazda münafıklar ne yapamayacaklar? Buradan kaçamayacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de burada hazır bulundukları için ne yapıyor? Tövbe etmeleri için Allah Azze ve Celle'nin onlara vermiş olduğu aslında bir fırsat. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü cuma namazının ikinci rekatında Münafıkun suresini okuyor. Bunu dinleyen münafıklar ne yapacaklar? Eğer Allah Azze ve Celle onların hakkında hayrı, tövbeyi murad etti ise bundan istifade edip ne yapabilirler? Tövbe edebilirler. Başka bir faydası da Müslümanların, müminlerin münafıklığın ne kadar kötü bir şey olduğunu bir kez daha hatırlamaları için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iki sure ile ne yapıyor? Namazı kıldırıyor. Diğer rivayette de dedik ki Ala suresi, Gâşiye suresine dönüp baktığımız zaman cehennemden bahseden, kıyamet gününün hallerinden haber veren, dünya hayatına aldanılmaması gerekliliğinden bahseden, toplumu ilgilendiren önemli husus meselelerden bahsettiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen de Ala ve Gâşiye sureleri ile cuma namazını kıldırdığını görüyoruz. Bu rivayetlerin bütününe baktığımız zaman ortada bir hilaf, bir tezatlık var mı? Yani bir rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cuma suresi, Münafıkun suresi, diğer rivayette Ala suresi, Gâşiye suresi ile namazları kıldırırdı. Baktığımız zaman bir tezatlık görüyor muyuz? Görmüyoruz. Yani diyoruz ki bazen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cuma ve Münafıkun suresi ile kıldırır. Bazen de Ala ve Gâşiye sureleri ile kıldırırdı. Her ikisi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden olduğunu söylüyoruz. Normalde cuma günü cuma namazı hangi vakitte kılınıyor? Öğle namazının vaktinde kılınıyor. Normalde öğle namazı sesli, cehri olan bir namaz mı? Yoksa sırrı olan bir namaz mı? Sırrı olan bir namaz. Ama cuma namazının da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sureleri okunduğunu sahabelerin bize aktarması neye delalet ediyor? Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sureleri ne yapıyordu? Sesli bir şekilde açıktan okuduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gündüz namazı olmasına rağmen, öğle namazı olmasına rağmen, normalde öğle vaktinde kılınmış olmasına rağmen, öğle namazı sessiz, sırrı okunan bir namaz olmasına rağmen, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cuma günü bu sureleri açıktan okuduğunu, cehri okuduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Bunun da nedenini söyledik. Çünkü insanların toplandığı bir gün, bu ayetleri duyduklarında ne yapacaklar? Etkilenip istifade edebilecekleri fırsatının doğduğu bir an olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz ki cuma günü cuma namazını sesli bir şekilde okurdu. Bu hadis-i şerif de buna delalet ediyor. Diyoruz ki ilim ehli diyor ki eğer bu sureler uzunluğunda başka sureler okunuyor ise bu miktarda diyorlar ki la be'se bihi. Yani çok büyük bir sorun teşkil etmez. Ama böyle birer ikişer ayet okunuyor ise veyahut da hutbenin konusuna uygun ayetler seçilip onlar diyor okunmaya çalışıyor ise bunlar diyorlar sünnetin hilafınadır. Yani konuda işte zekattan bahsediyorsun, zekatla ilgili bir ayet okuyorsun. Veyahut da namazdan bahsediyorsun, namaz ile ilgili bir ayet okuyorsun. Bunlarla diyor ilim ehli namazın kıldırılması, cuma namazının kıldırılması sünnetin hilafınadır. Yani sünnete hilaf vardır ama yine namaz olur, geçerlidir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rivayetlere dönün. Kâne yakra'u fî salâtül cuma'ti. Cuma namazında bunu okurdu. Dedi ki biz kâne eğer müzari fiil ile kullanılıyor ise galiben ekseriyetle genellikle manasını katıyordu. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çoğunlukla ekseriyetle genellikle ne yapardı bu dört sure ile? Cuma namazının farzını kıldırırdı. O zaman sünnete mutabık olan husus nedir? Bu sureler ile ne yapmak? Cuma günü namazı kıldırmak. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazdan bahsettiği zaman, zekattan bahsettiği zaman, oruçtan bahsettiği zaman, haçtan bahsettiği zaman yine bu surelerle ne yapıyordu? Namazı kıldırıyor. Demek ki yani günümüzde bazen bunu rast geliyoruz. Değil mi? Hutbenin konusu ne ise bazı imamlar o hutbenin konusuyla alakalı ayetler, böyle birer ikişer ayet ile cuma namazını kıldırıyorlar. Oysa ki sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan bu dört sure ile cuma namazının eda edilmesi olduğunu, gerekli olduğunu söylüyoruz. Ve yine Numan bin Beşir radıyallahu anh'un rivayetinde de bayram namazlarında da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin A'la ve Gâşiye sureleri ile bu namazları eda ettiğine delalet eden bir hadis-i şerif olarak bir fayda olarak ne yapabiliriz? Burada zikredebiliriz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Zeyd bin Erkam radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Ve an Zeyd bin Erkam radıyallahu anhu kal sallan nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme el-i'de thumma rakhasa fil cum'ati fekale men şa'a en yusalliye فَلْيُصَلِّ رَوَاهُ الْخَمْسَ اِلَّا التِّرْمِذِ وَصَحَّهَهُ اِبْنِ خُزَيْمَ Zeyd bin Erkam radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını kıldı. Sonra cuma namazı konusunda ruhsat verdi. Ve şöyle buyurdu. Kılmak isteyen kılsın. Bu hadisi Tirmizi dışındaki 5 imam rivayet etmiş. İbn Huzeyme hadisin sahih olduğunu bize aktarıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını kıldırdıktan sonra cuma namazı ile alakalı bir ruhsat veriyor. Ne o ruhsat? Kılmayabilme ruhsatı. Yani diyor ki kılmak isteyen kılsın, dileyen kılsın, dilemeyen kılmasın. Yani böyle bir ruhsat verilmiş. Rivayette ne diyor? ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ Cuma'da ne yapıldı? Ruhsat verildi. مَنْ شَاءَ اَنْ يُسَلِّيَ فَلْيُسَلِّ Kim kılmak istiyorsa kılsın. Dikkat ediyoruz. Rivayete iyi algılamamız gerekiyor. Ne zaman? Eğer bayram cuma gününe denk geliyor ise birinci olarak şart bu. Bayramın birinci günü neye gelecek? Denk gelecek. Cuma'ya gelecek. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hitabı kime yapıyor? Bayram namazında hazır bulunan kimselere. Yani diyoruz ki eğer bir kimse bayram namazı cuma gününe denk geldiğinde bayram namazını gidip cemaat ile iştirak etti ise cuma namazına gitmeme ruhsatı verilmiş. Çünkü iki bayram ne yapılmış? Bir araya denk gelmiş. Birincisi Müslümanların senede iki kez kutladıkları iki bayram var. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. İkincisi de ne? Haftalık olarak cuma bayramı. Eğer bu iki bayram bir güne denk geliyor ise, birinci bayram namazını eda eden kimse, cuma namazını kılmama ruhsatı verilmiş. Tabi buradan şunu anlamıyoruz. Cuma namazı kılmama ruhsatı verildi. O zaman o vakitteki namaz üzerinden düşüyor manasında gelmiyor. Diyoruz ki buradan kasıt ne? Eğer cumaya gitmiyor ise evinde ne yapacak? Öğle namazını 4 rekat olarak kılacak. Ama bununla birlikte Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki kılmak isteyen kimse de ne yapsın? Kılsın diyor. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kılınmasına ne yapıyor? Teşvik ediyor. Ama kılınması vacip mi diyoruz? Yani bayram namazına iştirak eden kimse için cumaya gitmesi vacip mi? Değil. Çünkü rivayet bize neyi gösteriyor? Kılmak isteyen kimse kılsın. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselam burada bayram namazında hazır bulunan kimselerin dilemesine ne yapıyor bunu? Bırakıyor. Diyoruz ki kılınması eftaldir, faziletlidir. Ama bir insan bayram namazına gittiği için cuma namazına gitmiyor ise bundan dolayı günahkar değildir. Ve bununla birlikte diyoruz ki evinde ne yapması gerekir o kimsenin? Öğle namazını kılması gerekir diyoruz. Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete vermiş olduğu ruhsatlardan bir tanesi. Allah Azze ve Celle emirlerinin yerine getirilmesinden hoşnut olduğu gibi ruhsatlarının kullanılmasından da hoşnut olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize hadislerinde verdiğini görüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. O hadis-i şerifte de Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا اَرْبَعًا رَوَاهُ مُسْلِمْ Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz cuma namazını kıldığında sonrasında 4 rekat daha kılsın. Sizden birisi cuma namazını kıldıktan sonra 4 rekat daha kılsın. Bu hadisi İmam Müslim'in rivayet ettiğini görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize cuma namazından sonra cuma namazını kılan kimsenin akabinde 4 rekat daha namaz kılmasını ne yapıyor bu rivayette? Emrediyor. Biz ne dedik biraz önceki hadis-i şerifler açıklarken? Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi emrediyor ise sözü ilk olarak nereye hamledilir? Vücubiyete. Ama diyoruz ki başka deliller var ise bunun vacip olmadığı ile alakalı. O zaman ne yaptık? Dedik ki onu nereye hamlederiz? Müstahap olduğuna hamlederiz. Burada dönüp baktığımız zaman diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki başka bir hadis-i şerifte dedik ki biraz önce bu rivayet emir sigasıyla gelmiş. Asıl itibariyle nereye hamlettik? Vücubiyetine hamlettik. Ama başka rivayette diyor ki men kâne musalliyen ba'del cum'ati fel yusalli ba'deha erba'an. Kim diyor cumadan sonra namaz kılmak ister ise o kimse ne yapsın diyor 4 rekat namaz kılsın. Cumadan sonra namaz kılmak isterse. Burada ne var? Kişiye bırakılmış. Demek ki bu rivayet buradaki emrin ne olduğunu bize açıklıyor. Müstahap olduğunu açıklıyor. Kim cumadan sonra namaz kılmak ister ise ne yapsın diyor 4 rekat olarak kılsın. Demek ki buradaki rivayet bize neyi gösteriyor? Buradaki emiri nereye hamlediyoruz? Müstahap oluşa. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci söylediğimiz hadis-i şerifte kılmak isteyenin dilemesine bırakıyor. Ne yapmıyor ona? Mecbur kılmıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cumadan sonra dikkat edelim. Cumadan sonra 4 rekatlık bir namaz ratip olan cumanın farzından sonraki ratip olan bir sünnetinden bize bahsediyor. Başka bir rivayet aktarıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeler aktarıyorlar. Peygamber Efendimizin fiilinden bahsediyorlar. Diyor ki kâne yusalli ba'del cum'ati rak'ateyni. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cumadan sonra iki rekat namaz kılardı. Bu rivayet de bize ne söylüyor? Sizden birisi cuma namazını eda ettikten sonra dört rekat namaz kılsın. Başka bir rivayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeler fiilini aktarıyorlar bize. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cumadan sonra iki rekat namaz kılardı. Peki bu iki rivayeti nasıl cem edeceğiz? Her ikisi de sahih olan rivayet. Nasıl cem edeceğiz bu iki rivayeti?
Bazı sahabe görmüş, diğer sahabe görmüş.
Yani iki mi kılınması gerekiyor, dört mü kılınması gerekiyor? İsteyen iki, isteyen dört diyor. Çok güzel. Levent kardeşimizin dediği gibi. Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimahullah bu iki rivayeti şu şekilde cem ediyor. Diyor ki eğer mescitte ise dört rekatlık rivayeti alıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte olduğu zaman cumayı kıldıktan sonra farzından sonra dört rekatlık sünneti nerede kılıyor? Cumanın ratip olan sünnetini farzından sonraki ratip olan sünnetini nerede kılıyor? Mescitte kılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki rekat kıldığı ile alakalı rivayet nereyle alakalı? Evinde kıldı. Yani mescitten çıkıp evine dönüyor ise iki rekat kılıyor. Eğer mescitte kılıyor ise dört rekat kılıyor. O zaman diyoruz ki sünnet olarak mescitte bu sünneti, cumanın bu ratip olan sünnetini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sefer haricinde terk etmediği bu sünneti ne yapmamız gerekiyor? Eğer mescitte isek dört rekat olarak eda etmemiz gerekiyor. Eğer eve döndük isek veyahut da iş yerimize döndük ise mescitten çıktık isek diyoruz ki o zaman iki rekat kılınması yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidin dışında cumanın ratip olan, cumanın farzından sonra kılınan bu ratip olan sünneti iki rekat olarak eda ettiğini görüyoruz. Ve yine diyoruz ki başka bir fayda olarak bu dört rekatlık kılınacak olan sünnet dört rekat bir arada mı kılınacak yoksa ikişer ikişer mi kılınacak? İkişer. Dedik ki normalde rivayetin kendisine baktığımız zaman dördünün bir arada zahiri dördünün bir arada kılınması gerekliliğini gösteriyor. Ama biz dedik ki sünneti Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti diğer sünnetiyle birbirini ne yapıyor? Açıklıyor. Başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Salatul leyli ve nehari mesna mesna. Gece ve gündüz namazları ikişer ikişerdir. Bu rivayet bize neyi açıklıyor? Demek ki nafile olan bir namaz kılınıyor ise ikişer ikişer kılınması daha faziletli. Yani bu dört rekatı iki iki kılmamız dördünü bir arada kılmamızdan daha faziletli olduğunu ne yapabiliriz? Burada zikredebiliriz. Bu hadis-i şerif bize cuma namazının farzından sonra mescitte kılmak isteyenler için dört rekatlık bir cumanın ratip olan sünneti olduğu faydasını bize ne yapıyor? Kazandırıyor, veriyor. Bununla birlikte bu rivayet bize neyi gösteriyor? Cumadan önce ratip olan bir sünnetin olmadığını gösteriyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize cumadan sonra dört rekat namaz kılmayı tavsiye ederken cumadan önce kılınacak bir namaz ile alakalı bir husustan ne yapmıyor? Bahsetmiyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki cumadan önce ratip olan bir sünnet söz konusu değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cuma günü hutbeye çıkışında hatırlar isek o zaman cumadan önce böyle bir sünnetin olmadığında ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkıp mescide girdiği zaman direkt nereye yöneliyor? Hutbeye yöneliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye çıktığında insanlara yüzünü dönüp selam veriyor. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Sonra yerine oturuyor. Sonra Bilal radıyallahu anhu kalkıp ezanı okuyor. Bilal radıyallahu anhu ezanı bitirdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Hutbeye başlıyor. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı, mescide girdi, selam verdi, oturdu. Namazı kıldı mı? Kılmadı. Ve aynı zamanda insanların, hani bazı insanlar diyebilir ki bu imama has olan bir durum olabilir. Peki insanların namaz kılması için mescide girdikten sonra bir vakit bıraktı mı? Hayır. Yerine oturdu. Bilal radıyallahu anh ezana başladı. Ezanı bitirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye başladı. Yani burada Cuma'dan önce bir fırsat bırakıldı mı? Ve rivayete dönüyoruz, elimizdeki rivayete. Cuma'dan önce ratip olan bir sünnetten bahsedildi mi? Bahsedilmedi. Ama şu karıştırılmasın. İleride bu rivayet gelecek. Onu orada da ele alacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabeler, mescide erken gelen sahabeler, imam hutbeye kadar ne yapıyorlardı? Çıkana kadar namaz kılıyorlardı. Ama bu Cuma'ya ait, Cuma'nın farzından önceki ratip olan bir sünneti değil. Kimisi iki kılıyordu, kimisi dört, kimisi altı, kimisi sekiz, kimisi Allah Azze ve Celle'nin dilediği kadar, değil mi? 10, 12, 20, 30 kim ne kadar güç yetirebiliyor ise ne yapıyorlardı? Bu sünneti yerine getiriyorlardı. Ama diyoruz ki bu Cuma'dan önce kılınan bu nafile olan namaz mutlak olan nafile. Genel manada nafile olan namazdan. Yoksa Cuma'nın sünnetiyle alakalı olan bir namaz değil. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti de ne yapıyor dedik? Cuma gündeki uygulaması da Cuma'dan önce Cuma'ya ait ratip olan bir sünnet olduğuna delalet etmiyor. Bugünlük bu hadis-i şeriflerle yetinelim. Haftaya da inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyk.